Şimdi değerli dinleyicilerimiz, Yeremye'nin yazdığı Ağıtlar kitabına geliyoruz. Ağıtlar kitabı, Yeremye'nin peygamberliğinin ardından normal ve doğal bir şekilde gelir. Bu küçük kitapta peygamberin ruhu gözlerimizin önüne çıplak olarak serilmektedir. Bunlar Yeremye'nin ağıtlarıdır. Geçmişte Tanrı sözünün büyük yorumcularından biri olan Dr. Alexander, şöyle demiştir: dünyada Yeremya'nın ağıtları gibi başka bir şey yoktur. Her çağda, her ülkede bol bol üzüntü ve acı olmuştur. Ama üzüntü dolu bir kalbi olan böylesi bir vaiz ve peygamber, yazar bir daha asla doğmamıştır. Dante, Yeremya'dan sonra ikinci gelir ve Yeremya'nın sürgündeki bu büyük adamın en sevdiği peygamber olduğunu biliyoruz. Yeremye hizmetine Yoşua'nın hükümranlığı sırasında başlamıştı. Hem o hem Yoşua gençtiler ve belli ki arkadaştılar. Yahuda'daki son ruhsal uyanışı yöneten Yoşua'ydı. Bu uyanışta Rab birçok kişinin kalbine dokunmuştu ama bir bütün olarak genelde yüzeysel bir hareket olduğunu kanıtlamıştı. Yoşua, Firavun Neco ile Megiddo'daki savaşta zamansız olarak ölmüştü. Bu, Yeşua'nın asla savaşmaması gereken bir savaştı. Ancak Yeremye, Yeşua'dan sonra gelen dört kötü kralın zamanında peygamberlik hizmetini sürdürdü. Bu dört kötü kral, Yehuahaz, Yehuakim, Yehuakin ve Yahuda'nın son kralı olan Sitkiya'ydı. Yeremye halkını ve ulusunu yeniden Tanrı'ya çağırmaya çalışıyordu. Onunki sert bir mesajdı ama Yahuda'nın düşüşünü engelleyememişti. Yeruşalim'in yıkımına tanık olmuştu ve kenti yanarken gördüğünde ılık küllerin içine oturup ağlamıştı Yeremye peygamber. Yeremye'nin Ağıtları kitabı 5 bölümden oluşmuştur. Ve her bölüm bir ağıttır değerli dinleyicilerimiz. Bu ağıtlar anlatılamayacak kadar üzüntü doludur. Bunlarda Yeremya'yı ağlayarak Yeruşalim'e bakarken görüyoruz. Bu kitap gözyaşları ve üzüntüyle doludur. Bir acı şarkısı, bir üzüntü şiiridir ve merhamet sözleriyle doludur. Bu kırılan bir kalbin ilahisi, bir üzüntü mezmuru, bir üzüntü senfonisi, bir kalburdan geçme öyküsüdür. Yeremya'nın ağıtları ya da Yeremya'nın mersiyeleri kutsal kitabın ağlama duvarıdır. Yeremya'nın ağıtları bizi Yeremya'nın kalbinin derinliklerine götürür. Tanrı'dan kendi kalbini, yüreğini gerçekten kıran bir mesaj getirmişti. Çok trajik ve zavallıydı. Gözyaşlarını bir deney tüpüne koyup bilimsel bir açıdan inceleyip ne kadar sodyum, klorit ya da tuz içerdiğini belirleseydiniz yine de bu adamın üzüntüsünü ve kalbinin kırıklığını bilemezdiniz. Yeremya'ya kırık kalpli peygamber denmiştir ya da kalbi kırık ağlayan peygamber denilmiştir. Yaşamı merhamet ve acımayla doludur. Hıçkırıkları bir soloydu. Bir şair buna uygun bir şey yazmıştır. Gülün ve dünya sizinle birlikte gülecektir. Ağlayın ve yalnız başınıza ağlarsınız. Çünkü bu üzüntülü ihtiyar dünyanın kendi neşesini ödünç alması gerekmektedir. Ama kendine yetecek kadar sorunu vardır. Gözyaşları bir zayıflık işareti olarak kabul edilir ya da ağlamak erkeklere yakışmaz denir. Yüksek sesle ağlamak bebekler içindir. Ama dostum, bu yanlıştır. Kutsal kitap okulu sırasındayken oyun sahası tam penceremin dışındaydı. Bir yaz mevsiminde küçük bir çocuk kendisinden de küçük olan küçük kız kardeşini getirmişti. Onun üzerine titreyip ona bakışını seyretmek çok ilginçti. İkisi de fazla büyük değildi ama bir gün kız asfalta düşüp dizini sıyırdı. küçücük bir çocuğun yapacağı gibi ağlamaya başladı. Ağabeyi onu susmaya ikna etmeye çalıştı. Ona ağlamamasını, sadece kadınların ağladığını söyledi. Onun ne olduğunu sandığını bilmiyorum ama işe yaradı, kız ağlamayı kesti. Yeremya adlı bu adamın çok çok yumuşak bir kalbi vardı. Hassastı, içtendi, merhametliydi. Bir anne kadar yumuşaktı. Buna karşın kutsal kitaptaki en sert ve en kuvvetli mesajı vermişti. Yeruşalim'in yakılıp yıkılacağını bildirmişti. Yargının geleceğini onlara söylemişti ve halka Nebukadnezar'a teslim olmalarını öğütlemişti. Mesajı başını derde sokmaktan başka bir işine yaramamıştı. Ona vatan haini damgasını vurmuşlardı. Siz olsaydınız böylesine sert, katı ve şiddetli bir mesajı vermesi için nasıl birini seçerdiniz? Atilla'yı mı, Hitler'i mi, yoksa Mussolini'yi mi seçerdiniz? Şundan eminim ki hiçbirimiz böyle bir mesaj vermesi için fazla yumuşak birini seçmezdik. Ama Tanrı böyle birini, yumuşak kalpli birini seçti. Ünlü bir yorumcu, Modi adındaki bir vaizin cehennem hakkında vaaz verme hakkı olan tek adam olduğunu söylermiş. Birisi bu yorumcuya neden böyle söylediğini sorduğunda şöyle yanıt vermiş. Çünkü bu konuyu her zaman gözyaşlarıyla vaaz eder. Tanrı da, değerli dostum, günümüzde bu tür bir adam istemektedir. Şu anda verdikleri mesajdan etkilenmeyen fazlasıyla çok vaiz vardır. Geçmişin büyük Shakespeare oyuncularından biri olan David Garrick, Londra'da bir sokakta yürürken bir köşede durmuş, insanlara bütün kalbiyle vaaz eden bir adam görmüştü. Garrick şöyle anlattı. Kalabalığın dışında durup adamı dinledim ama sonra kalabalığı yararak adamın tam yanına kadar gittim. Adam gerçekten ağlıyordu. Orada bir kadın parmağını konuşan adama sallayarak, "Beyim, sizi sabahtan beri izliyorum ve şehrin sokaklarında 5 kez vaaz verişinizi dinledim. Ve 5 keresinde de ağladınız. Neden ağlıyorsunuz?" demişti. Yeremya da bu tür vaizdi. Yeremya peygamber içten ve söylediklerinde samimiydi. Kesinlikle rol yapmıyordu. Korkarım günümüzde duygusuz, bu kayıp dünya için hiç merhamet olmayan bir nesil yetiştirdik. Tanrı sözünü bildirmekle çok az ilgileniyorlar. Ahlaksal yapıya ya da yüksek bir görev duygusuna çok az ilgi gösteriliyor. Birkaç yıl önce bir dergide çıkan bir makalede gençlere hayattaki en büyük fırsatlarının yapmayı en çok sevdikleri ve yetenekleri ve kişiliklerini en iyi şekilde ortaya koyan işi yapmak olduğu söylenmişti. Eğer Yeremya bu makaleyi okuyup oradaki öğütleri yerine getirseydi herhalde başka bir meslek seçerdi. Ama Yeremya Tanrı sözünde sevindiğini söyleyebilirdi. Sözlerin bulundu, onları yedim ve senin sözlerin ya Rab bana sevinç, yüreğime teselli oldu dedi. Çünkü adını taşıyorum ey her şeye egemen Rab. Bunu Yeremya 15. bölümde okumuştuk. Yeremya gerçekten de harika bir adamdı. Günümüzde gençler Mesih inanlı işinde bile saatleri dolana kadar çalışabilecekleri, eve gidip televizyon seyredip onu tamamen unutabilecekleri bir işte çalışmak üzere eğitilmektedirler. Duygularını ve hissettiklerini saklıyorlar ve Tanrı sözünü gerçekten insanlara iletmek işine kendilerini fazla vermeye istekli değiller. Yeremya'yı her zaman anlamıyorum ama ona hayranlık ve saygı duyuyorum. Bayan Elizabeth Koch, Yeremya hakkında şunları yazmıştır. Bir kadının kalbi şefkatli, çabuk ve sıcak. Ama demir irade ve kuvvet dolu cesarette bir erkeğinki harpı tuhaf, acıklı bir şarkı çalmaya ayarlanmıştı. Yine de zaman iyi işler yapmasını gerektirdiğinde tahttan ya da sunaktan hiçbir gazap dolu fırtına onun ruhunu şiddetli ve uzun ve cesaret kırıcı olan savaşında alıkoyamazdı. Bu, değerli dostum, üzüntülü bir adam olan Yeremya'dır. Yeremya bizlere Yeruşalim'e ağlayarak bakan başka birini hatırlatıyor. Tek fark, Yeremya kalıntılara baktığında Yeruşalim harabe olmuştu ve tapınak da yıkılmıştı. İşte Yeruşalim'e bakıp ağlayan ikinci kişi İsa Mesih'tir. İsa da bundan 600 kadar sonra şehrin başına geleceklerden ötürü Yeruşalim için ağlamıştı. Yeremya için Yeruşalim'in yakılıp yıkılması geçmişte kalan bir şeydi. İsa Mesih için Yeruşalim'in yakılıp yıkılması bir peygamberlikti. Yeremya'da anahtar ayete geldiğimizde, Yeremya'nın ağıtları ya da Yeremya'nın mersiyelerindeki anahtar ayet, Yeruşalim'in harabe halinde yatışının nedenini açıklar. Rab haklıdır. Çünkü buyruğuna karşı geldim, şimdi dinleyin ey halklar, çektiğim acıyı görün. Erden kızlarım, gençlerim sürgüne gitti. Bu ağıt 1 ayet 18'dir. Yeremya'nın mersiyeler ya da ağıtlar 1. bölüm şöyle. O kentki insan doluydu. Nasıl da tek başına kaldı şimdi. Büyüktü uluslar arasında, dul kadına döndü. Soyluydu iller arasında, angarya altına düştü. Geceleyin acı acı ağlıyor, yanaklarında gözyaşı avutan tek kişi bile yok. Bunca oynaşı arasında dostları ona hainlik etti, düşman oldu. Yahuda acı çekip ağır kölelik ettikten sonra sürgün edildi. Ulusların arasında oturuyor ama rahat bulamıyor. O sıkıntıdayken ardına düşenler ona yetişti. Siyon'a giden yollar yas tutuyor. Çünkü bayramlara gelen yok. Bütün kapıları ıssız, kahinleri inliyor. Erden kızları sıkıntıda, kendisi de acı çekiyor. Hasımları başa geçtiği, düşmanları rahat içerisinde. Çok isyan ettiği için Rab ona acı çektiriyor. Yavurları hasımlarının gözü önünde sürgüne gitti. Siyon kızının bütün güzelliği uçtu. Önderleri otlak bulamayan geyiklere döndü. Dermanları kesildi. Kendilerini kovalayanların önünde. Yeruşalim sıkıntı içerisinde başıboş dolaşırken eski günlerdeki varlığını anımsıyor. Halkı hasmının eline düşüp de yardımına koşan çıkmayınca hasımları haline bakıp yıkılışına güldüler. Yeruşalim büyük günah işledi. Bu yüzden kirlendi. Ona saygı duyanların hepsi şimdi onu hor görüyor. Çünkü onu çıplak gördüler. O da inleyip öbür yana dönüyor. Kirliliği eteklerindeydi. Sonunu düşünmedi. Bu yüzden düşüşü korkunç oldu. Avutan yok. Ya Rab, düşkün halimi gör. Çünkü düşmanım kazandı. Değerli her şeyine düşman el uzattı. Tapınağına başka ulusların girdiğini gördü. Topluluğuna girmesini yasakladığın uluslar. Halkı inleyip ekmek arıyor. Yeniden güçlerine kavuşmak için değerli neleri varsa ekmekle değiştirdiler. Bak da gör ya Rab, ne kadar sefil oldum. Ey sizler yoldan geçenler, sizin için önemi yok mu bunun? Bakın da görün başıma gelen dert gibisi var mı? Öyle bir dert ki Rab öfkesinin alevlendiği gün başıma yağdırdı onu. Ateş saldı yukarıdan. Kemiklerimin içine işledi ateş. Ağ serdi ayaklarıma, geri çevirdi beni. Mahvetti, baygın kaldım bütün gün. İsyanlarım boyunduruğa döndü. Rabbin eliyle birbirine tutturulup boynuma geçirildi, gücüm tükendi. Rab karşı duramadığım insanların eline verdi beni. Hiçe saydı beni savunan yiğitleri. Gençlerimi kırıp geçirmek için çağrı yaptı ordulara. Rab erden Yahuda kızını üzüm sıkma çukurunda çiğnedi adeta. Ağlıyorum bunlara. Gözlerimden yaşlar boşanıyor. Çünkü beni avutan, canımı tazeleyen benden uzak. Çocuklarım şaşkına döndü çünkü düşmanım üstün çıktı. Siyon ellerini açmış ama onu avutan yok. Rab Yakup soyuna karşı buyruk verdi. Komşuları ona hasım olsun dedi. Yeruşalim aralarında paçavraya döndü. Rab haklıdır. Çünkü buyruğuna karşı geldim. Şimdi dinleyin ey halklar, çektiğim acıyı görün. Erden kızlarım, gençlerim sürgüne gitti. Oynaşlarımı çağırdım. Ama aldattılar beni. Yeniden güçlerine kavuşmak için yiyecek ararken, kahinlerimle önderlerim kentte can verdi. Gör ya Rab, ne sıkıntılar çektiğimi. İçim kanıyor, yüreğim buruk. Çünkü çok asilik ettim. Dışarıda kılıç beni çocuklarımdan ayırmakta. İçeride ise ölüm kol gezmekte. İnlediğimi duydular. Beni avutan olmadı. Bütün düşmanlarım başıma gelen felaketi duydu. Sen yaptın diye sevinçten coştular. İlan ettiğin günü getir. Onlar da benim gibi olsunlar. Yaptıkları her kötülüğü anımsa, isyanlarımdan ötürü bana ne yaptınsa onlara da yap. Çünkü sürekli inliyor, baygınlık geçiriyorum. Evet değerli dinleyicilerimiz, birinci ağıtta Yeremye peygamber böyle inliyor. Yeremye'nin ağıtlarındaki ilk ağıt kederli bir şekilde başlıyor. Yeremye çok büyük bir hüzünle, acıyla ağıt yakmakta, ezgi söylemekte, ağlamaktadır. İlk ayette ne diyordu? O kent ki insan doluydu. Nasıl da tek başına kaldı şimdi. Büyüktü uluslar arasında, dul kadına döndü. Soyluydu iller arasında, angarya altına düştü. Büyük Yeruşalim kenti düşmüştür. Bu durum nasıl açıklanabilir? Yeremye peygamber durumu anlamamıza yardım eden iki harika cümle söylüyor 8. ayette. Yeruşalim büyük günah işledi. Bu yüzden kirlendi. Ona saygı duyanların hepsi şimdi onu hor görüyor. Çünkü ayıbını gördüler. O da inleyip öbür yana dönüyor. Yeruşalim büyük günah işledi. Bu kentin neden düştüğünün ilk açıklamasıdır. İşte dostum günah. Çıplaklığı görüldü. Ne kadar canlı bir resim değil mi? Günah insanı Tanrı'dan ayırır. Günah insanı mahvediyor. Günah insanı ta en aşağılara çekiyor. Ey sizler, yoldan geçenler, sizin için bir şey ifade etmiyor mu bu diyor Yeremye peygamber. Bakın da görün, başıma gelen dert gibisi var mı? Öyle bir dert ki Rab öfkesinin alevlendiği gün başıma yağdırdı onu. Günümüzde insanlar Rabbin öfkesinin alevini işitmek istemezler. Bu sık sık müjde mesajına dahil edilmeyen bir yöndür. Efendim, İsa Mesih barış ve sevgi getirdi demeliyiz diyorlar ki bu doğrudur. Ama diğer açıdan Rabbin günaha karşı öfkesinin alevlendiğini de söylememiz gerekir. Efendim, dünyasal insanlara erişmeye çalışıyoruz diyorlar bu yolda. Tabii insanlara, diğer insanlara, bütün insanlara Rabbin barışını, Rabbin sevgisini götüreceğiz. Ama diğer açıdan da Rabbin günaha karşı olan öfkesini de vereceğiz. Yeremye de kayıp bir dünyaya erişmeye çalışıyordu ve çok başarılı değildi. Ama hiç olmazsa Tanrı'nın mesajını, Tanrı'nın ona verdiği şekilde bu mesajı insanlara iletti. Tanrı Yahuda'yı günahından ötürü yargıladı ve bugün de yine günahı yargılayacaktır. Rab haklıdır. Çünkü bayrağına karşı geldim, şimdi dinleyin ey halklar, çektiğim acıyı görün. Erden kızlarım, gençlerim sürgüne gitti. Yeremye, Yeruşalim'in yıkılmasının yasını tek başına tuttu. Küllerin arasında ağlayarak durdu. Şehir neden yıkılmıştı? Şehir günah işlemişti. İkinci açıklama, Tanrı haklıdır. Bunu Tanrı yapmıştı dostum. Ve Tanrı yaptığı şeyi yapmakta haklıydı. Çünkü halk günah işlemişti. Tanrı'ya karşı gelmişti. Bunu anlamak zordur. Ve bu konuyu ele alırken kendimi tamamıyla yetersiz hissettiğimi söylemeliyim. Bu adamın üzüntüsünün, yani Yeremye peygamberin üzüntüsünün sadece kenarında duruyorum ve içine giremediğimi görüyorum. Bahçesine sadece bahçe duvarının üstünden bakabiliyorum. Bahçesine girip içinde yürüyemiyorum. Bize iki şey göstermiştir. Bunlardan biri acı, diğeri tatlıdır. Yeruşalim günah işlemiştir. Buna karşın Tanrı Yeruşalim'i sevmektedir. Yeruşalim büyük günah işledi ve Rab haklıdır. Tanrı onları sonsuz bir sevgiyle sevdiğini söylemiştir. Tanrı bunları onların başına adil olduğu için getirmiştir. Campbell Morgan'den bir cümle bunu anlamamıza yardımcı olabilir. Tanrı'nın öfkesinin gösterimi hakkında şöyle demiştir. Bu evrenin yararı için en büyük gereksinimdir. Hapishaneler özgür insanların yararınadır. Cehennem cennet için bir korunma tedbiridir. Suçu cezalandıramayan bir devlet yıkıma mahkumdur. Ve kötülüğü hoş gören bir tanrı iyi değildir. Tanrı'nın öfkesinin kutsal kitaptaki vahyini bana inkar ederseniz, evrendeki güvenliğim yok olur. Ama bana onun yani Tanrı'nın tahtının kurulduğunu, üzerinde kalbi yumuşaklık, sevgi ve merhamet dolu birinin oturduğunu bildirin, o zaman Tanrı'nın yüksek, asil ve pak olan şeylerin yararını gözetip, yakan yıkan ve lanetleyen şeyleri hoş görmeyeceğini, onları ve onların aletlerini yok edeceğine dair içimde güvence olur. Sizler ve ben değerli dinleyicilerimiz, bir Tanrı'nın, diri bir Tanrı'nın, kalbi size doğru sevgi ve özlemle uzanan bir Tanrı'nın var olduğu bir evrende yaşıyoruz. Ama size şunu söylemek istiyorum. Eğer ona sırtınızı çevirirseniz, sizi hala sevdiği halde sizi yargılayacaktır. O, evrenin doğru Tanrısıdır. Ben bütün bunları anlayıp anlamadığımdan emin değilim ama Tanrı sözünde böyle yazdığını biliyorum. Tanrı sevgi Tanrısı ve doğruluk Tanrısı ve kutsallık Tanrısı olduğu için cehennemin orada olduğunu bize açıkça gösterecektir. Şeytanın kendisi dahil bütün evren Tanrı'nın bütün yaptıklarında doğru ve adil olduğunu itiraf edeceklerdir, açıklayacaklardır. Dostum, Tanrı o denli büyük, o kadar harika ve iyidir ki onu önemsememeye cüret edemeyiz.